Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta müzikte iz bırakanlarda yepyeni, birbirinden yetenekli genç sanatçılarımızı konuk ediyoruz. Merhaba diyoruz sizlere. Evet sevgili Ekrem, genç sanatçılarımızı sizden duyalım, sunar mısın lütfen bizlere?
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta müzikte iz bırakanlar temamıza, başlığımıza uygun olarak sadece iz bırakmış değil, iz bırakmaya da meyilli, iz bırakmaya da hazır. Bunun emarelerini bize çoktan vermiş olan iki değerli pırıl pırıl sanatçımızı tanıtmak istiyorum. Başar Can Kıvrak ve Cem Babacan, ikisi de çok değerli piyanist.
Hoş geldiniz.
Merhaba,
hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Sizlerden dinleyelim mi birazcık, kendinizi anlatır mısınız bize? Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama dinleyicilerimizle sizi buluşturmamız için birazcık da siz kendinizi anlatın lütfen.
Cem'le başlayalım mesela.
Yani uzun mu kısa mı?
Nasıl yani, istersen.
Nasıl başladın meslek hayatına? Ondan başlayalım.
Meslek hayatıma nasıl başladım? Yani konservatuvara girişim. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı.
Ben sınavlarını, giriş sınavlarını hatırlıyorum.
Evet. Evet, benim değişik bir giriş sınavım oldu.
Evet, çok çok
enteresan bir sınav.
Nasıl bir sınavdı merak ettim şimdi.
sınavda biz kulak soruyoruz.
Yetenek sınavı var tabii konservatuara girmek için.
Tek ses, iki ses, üç ses, dört ses, ondan sonra ezgi ve ritim tekrarı. Cem'in o sesleri tekrar ederken çıkardığı sesler bizi birazcık güldürmüştü.
Nasıl çıkartmıştın Cem sesleri?
Hepsi çok yerinde tabii, hepsi çok doğruydu ama nasıl diyeyim, şivesi mi? Biraz değişik gelmişti o zaman.
Şiveli bir ağır şiveli bir çıkartmış yani. Güzel. Neden piyano? Piyanoyu nasıl seçtin?
Piyanoyu seçmemin yani...
Çok... Tabii orada yönlendiriyorlar sizi
yani önceden
sonra.
De ben yani konservatuvara girmeden önce de hani piyano başlamıştım, özel ders alıyordum falan. Ama onda yani piyanoyu sevmemin sebebi çok fazla hani çocukken piyano müziği dinlemiş olmam. Evet. Yani
seni çok fazla plak demek ki
vardı bizde. Daha çok piyanoydu ya da o plaklar yani.
Evet.
O yüzden seviyordum yani. Hani çok da konsere de gidiyordum. Yani küçük yaşta hani konserlere gidiyordum.
Ailenizde var mı?
Ailede hiç yok. Ama yani sevilir.
Müzik
yani
aşkı var demek evet. ki. İzleyicileri çok evet. demek ki.
Evet. Evet. Sevgili Başar Can Kıvrak, senden de biraz dinleyelim.
Ben de 10 yaşında başladım amatör olarak. Zaten yani Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin lisesine girdim profesyonel olarak. Lisede başladım yani.
Evet.
Amatör olarak yani çok bilmiyorum yani, benim ailem müzisyen, ben çok seviyordum her zaman piyanoyu.
Evet. Başar Can'ın anne ve babası benim ikinci okulum olan Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde öğretmenlerim. Öğretmen. Evet. Orada ben master'ımı yapmıştım.
Evet.
Müzisyen bir aileden geliyor Başar Can. Evet, ben çok tanıyorum.
O da etkili olmuştur elbette.
O etkili oldu ama onlar işte konservatuvara girmemi hiçbir zaman istemediler açıkçası. Sonradan ben kendi kararımla lisede başladım.
Sen direnince, hayır ben müzisyen olmak istiyorum, sanatçı olmak istiyorum deyince evet. anne
İyi
baba
de
da dayanamadı. İyi ki de öyle olmuş. Gayet güzel. Dinleyicilerimize hemen sizin müziğinizi tanıtmak istiyoruz değil mi? Ne dinleyeceğiz öncelikle?
Ne dinleyelim?
Öncelikle Franz Liszt 12 Transcendental Etüt'ten 12 numara Chasse-Neige.
Evet, dinliyoruz sevgili dinleyiciler.
Thank you.
sevgili dinleyicilerimiz. Franz Liszt'in Şaş Nejini, Başar Can Kıvrak'tan dinledik. Biraz eser hakkında bizi bilgilendirir misin sevgili Can?
Tabii, şimdi Liszt'in 12 etütten oluşan bir dizisinin evet. son etüdü bu. Aslında Şaş Nej kar küreme makinesi anlamına geliyor ama bir kar tipi, kar manzarası, bir gece kar manzarası gibi bir şey çizmiş gibi geliyor bana Liszt bu etüdü bestelerken. Çok şiirsel bir etüt. Az önce de dinlediğimiz çok gibi etkileyici, çok etkileyici çok güzel, bir etüt. Evet. Benim en sevdiğim Liszt eserlerinden, yani sadece bu dizide değil bütün Liszt'in eserlerinin arasındaki en sevdiğim müziklerden biridir.
Konser verdiniz herhalde değil mi?
Evet. Ya bu hatta biz bu 12 etüdün hepsini Cem Babacan'la Şubat ayında Bilkent konser salonunda seslendirmiştik. Evet. Arkasından Kıbrıs'ta bir konserde aynı şekilde bütün etütlerini, yani 12 Transandantal etüdü çaldık. Bir o konser, ama bu kayıt biraz daha geçtiğimiz hafta yine başka bir konserden bir kayıt.
Ne güzel değil mi sevgili Ekrem? Sürekli konser veriyorlar böyle genç yeteneklerimiz. Birçok yerde, ülkenin birçok yerinde. Dış ülkeler, yurt dışı da vardır öyle değil mi? Programlarınız arasında.
Var.
Nereler mesela? Yani biz şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak yurt dışına yayın yapıyoruz. Dinleyicilerimiz de hani sizi takip edebilsinler. O açıdan belli olan yerler var mı gideceğiniz?
Şu anda hayır. Şu an belli olan, şu an hani kesin olan bir yer yok ama hani ben yani mesela bu yıl içinde İsviçre'de ve Fransa'da çaldım. Yani Paris'te.
Ha, çaldın. Çaldım. Evet. Muhteşem. Çok güzel.
Cenevre'de, Paris'te.
Önümüzdeki evet. sezonlar içinde tabii ki girişimleriniz vardır.
Evet. Ama hani bu sezon sonu ya. Daha, her şey tabii, daha yeni belli oluyor.
Önümüzdeki elbette. Sezon için değerli dinleyicilerimiz takip ediniz. Bu genç yetenekleri biz çok önemsiyoruz. Siz de kesinlikle bunu izleyiniz. Eminim çok beğeneceksiniz.
Ve gurur duyacağız kesinlikle, elbette ki. Ülkemizin adını duyuracaklar başarılarıyla.
Teşekkür ederiz. Bırakacaklar. Evet.
Evet, başladılar, başladılar zaten. Ve bu genç yaşta başladılar. Daha sonra kim bilir nasıl büyük başarıları imza edecekler.
Yurt içinde ben de çok dolaşıyorum, çok konser yapıyorum. Gerek Ankara içerisinde gerek yurt içinde neredeyse turnelerimin birçoğunda karşılaşıyoruz falan görüyorum.
Evet.
Çok hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum. İnşallah bunlar daha da fazla fazlalaşarak sürecektir. Dinleyicilerimiz siz de takip ediniz. Mutlaka internet sayfalarından. Size yakın yerlere mutlaka gelecekler. Dünyanın dört tarafına gelecek, gezecekler, görecekler. Siz de onları takip ediniz lütfen.
Ben biraz CV'lerinden bahsetmek istiyorum. Başar Can Kıvrak 2008 yılında girdi Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarı'na. 2012 Mayıs ayında Eliso Virzaladze, değil mi? Yanlış söylemiyorsam evet. sınıfında en yüksek dereceyle, yani kırmızı diplomayla evet. Bitirmişsin. Ne kadar hoş, tebrik ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Aynı zamanda Başar Can Kıvrak eğitim hayatı boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Neydi bunlar? Senden dinleyelim.
Ben 2002 olması lazım.
Evet.
İstanbul'da düzenlenmiş olan bir uluslararası yarışma, Ferdi Stadser adına düzenlenmiş olan bir yarışmada üçüncülük ödülü almıştım.
Evet.
Arkasından bir Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenmiş olan bir yarışmada Grand Prix, yani büyük
ikinci ödül. Uluslararası genç bir sözler piyano yarışmasında Grand Prix.
Grand Prix kazanmıştım. Ve bir Yamaha bursu kazandım. Böyle.
Hangi hocalarla çalıştın?
Ankara'da Bilkent'te Gülnar Aziz'le ilk Emre Şen'le başladım aslında. Amatör çalışmalarım sırasında Emre Şen'le piyano çalıştım ve beni Bilkent'te hazırlayan da Emre Şen'dir ve ilk hani bir temel mi diyeyim?
Evet.
İlk temelin temelini veren hoca Emre Şen oldu. Arkasından Namık Sultanov'un sınıfına girdim Bilkent'te. Kendisi Amerika'ya gitti benim ikinci dönemimde.
Kısa sürdü.
Çok kısa sürdü arkasından.
Ama yine de aldığın şeyler sana kattığı şeyler
tabii ki,
çok fazladır.
Çok önemlidir. Ama asıl yurt dışına, yani Moskova'ya gidene kadar Gülnar Aziz'in sınıfındaydım. Asıl gerçekten çok uzun yıllar çalışıp çok büyük şeyler öğrendiğim hoca kendisidir.
Evet. Evet, sevgili Cem'den de bahsedelim. 2007 yılında birincilik ödülü almışsın. Nereden aldın?
Fransa'da.
Fransa'da.
İvnat piyano yarışmasında. Evet. Birincilik ödülü almışsın.
Sen de Yamaha Burs ödülünü kazanmışsın.
Evet, ben de.
Bizim paralel gidiyor. Çok
paralel gidiyor bizim bazı şeyler. Evet.
Arkasından da Moskova'da birleştiniz.
Evet. Evet. Orada da
aynı konserlerde, aynı okulda.
Bir iki şey orada aynıdır büyük evet. ihtimalle.
Peki Moskova'da zorlandınız mı Türkiye'den gidince? Zorlandığınız noktalar var mıydı? Nelerdi onlar
yani,
mesela?
Yani pek çok şey.
O başlı başına bir radyo programı konusu.
Yok,
evet ama biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü sizi dinleyen gerçekten genç sanatçılarımız da var. Onlar hani ne yapabilirler? Siz nasıl bir macerayla karşılaştınız? Macera demeyeyim de bu başarıların arkasındaki o zorluklar neler? Onları öğrenmeleri açısından da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Elbette ki farklı bir kültür değil mi? Evet. Yaşam farklı, maddi manevi birçok eksiklik hissetmişsinizdir.
Tabii.
Nasıl bunları giderdiniz? Ne yaparak?
Yani biz açıkçası çalışarak. Yani biz açıkçası sadece çalıştık orada. Yani öyle söyleyelim. Çünkü zaten yaşam şartları açısından hani zordu. Yani bir yurtta kaldık mesela.
Hemen böyle küçücük... iş bulabiliyor musunuz yani oraya gittiğinizde?
İş bulmak. Ya Moskova için imkansız.
Mesela bu önemli bir ayrıntı. Yani Rusya'da Ruslar dışında kimseye iş yok. Yani.
Ki Ruslar bile çok zorlanıyor.
Veya hani okulda ne kadar başarılı olursanız olun o okulda. Ne kadar iyi şeyler ya yani işler yapın. Mesela burs vermezler.
Biraz tutucular.
Sadece Ruslara verirler. Burs siz yine paralı okursunuz. Yani
tamam. O zaman sizin başarınız çok takdire şayan yani. Değil mi?
Yok,
bu kadar
rica ederiz. Abi.
Bir de bunu yaşamsal anlamda da göze alıp da bir hedef uğruna böyle bir şey yapmış olmak o da çok büyük bir başarı aslında. O da gurur verici bizim için.
Çok teşekkür ederim.
Takıntı diyelim.
Yani dil çok farklı. Alfabe çok farklı.
Her dil şey var mıydı farklı. Mesela?
Yok.
Orada öğrendik.
Evet, o da çok zor.
Evet,
yani piyano mu çalışacaksın, derslere mi hazırlanacaksın ki çok ciddi hocalar var, Moskova Konsert var. Bizim 70'li yıllarda öğrenciliğimiz zamanında hayal bile edemediğimiz bir okuldu. Geçen yıl gittim ben de o okula ve çok değişik duygular içerisinde oldum. Düşünebiliyor musunuz 70'li yıllarda bizim hayal bile Mars'a gitmek belki daha kolaydı yani Moskova Konservatuvarı'na gitmekten. Çünkü hakikaten dünyanın çok önemli okullarından bir tanesi olduğunu düşünürdük. Orası çok önemli, mezun olsak oraya gitsek, orada okuyabilsek, orada büyük sanatçılar var, büyük hocalar var falan diye. Ama hayaldi tamamen bizim ve geçen sene gittim. Okulun içinde koridorlarda dolaşırken aklıma o büyük solistler, büyük besteciler, o dev Rus müziğinin, o muhteşem Rus müziğinin büyük mimarları, büyük bestecilerin dolaştığı koridorlar, o büyük sanatçıların dolaştığı koridorlarda, odalarda olmak benim için çok çok çok değişikti.
Evet. O hissiyat her zaman var.
Tabii ki benimki birazcık yani kısa bir turne ve orada bir konser içindi. Ama orada yaşamak eminim ki sizin için bir hayli zor olmuştur. Bir yandan dilini öğreneceksiniz, alfabesini öğreneceksiniz ama aynı zamanda kendi işiniz var. Derslerinize hazırlanacaksınız. Piyano çalışmanız lazım bütün gün. Bunların hepsi bir arada. Bunu sizi kutluyorum hakikaten. Bu büyük bir cesaret.
Teşekkür ederiz.
Gurur duyuyorum.
Teşekkür ederim.
Sevgili Cem, daha sonra 2011'de 2. Ulusal Kamuran Gündemir Piyano Yarışması, 2012'de 1. Ulusal Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Yarışması, 2013'de ise Gümüşlük Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması'nın birincilik ödüllerini de almışsın.
Evet.
Ve Amerika'nın önemli konser salonlarında da konserler vermişsin. Hangi konser salonları mesela?
Bu Carnegie Hall'in karşısında Steinway Hall vardı. Bu meşhur Steinway piyano firmasının salonu diyelim.
Yani nasıl ayrıca... konser salonları bizim Türkiye'de olanlardan çok mu farklı? Çok daha akustik açısından daha mı
yani
farklı?
Yani o Steinway Hall daha çok... konser salonu gibi değil de daha çok salon gibi bir salon. Ama hani tabii şöyle söyleyelim. Hani mesela Rusya'da veya işte İsviçre'de çaldım bilmiyorum. Hani Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki hani konser salonunda tabii farklı bir durum oluyor. Yani akustik olarak. Enstrümana yapılan bakım açısından. Yani hani çok farklı bir şeyde çalıyorsunuz. Yani evet. Hani enstrüman zaten iyi çaldınız. Hani çalgı zaten çok güzel bir çalgı oluyor ama hani onun ötesinde zaten ona yapılmış bakım da çok farklı oluyor. Yani hani ayrıca o salon akustiği, yani tabii bazı şeyler farklı ama yani
daha titiz yaklaşıyorlar, daha önem evet. veriyorlar sanırım. Değil
tabii
mi?
Ki ama yani şey tabii yani ama her zaman kendi ülkemizde çalmak daha ayrı keyifli. Bir zevk yani tabii, tabii ki. Yani.
Manevi açıdan
ben
daha tatmin
daha şey. Evde hissediyorsunuz yani evet. daha bir farklı yani.
Evet, evet.
Peki şimdi Cem'den bir şey dinleyelim. Ne kesinlikle. Dinleyelim Cem, sen anons eder misin?
Benim kaydım Sergei Prokofiev'in, bir Rus besteci. Birinci piyano konçertosu. İlk bölümünü dinleyeceğiz hani zaman dolayısıyla. Evet.
Evet. Cem Babacan'dan dinliyoruz sevgili dinleyiciler.
Thank you.
Gerçekten çok etkileyiciydi. Eline sağlık, emeğine sağlık. Biraz eseri bize tanıtır mısın, anlatır mısın?
Dinleyicilerimiz tabii, bu öğrensin. 20. yüzyılın önemli bestecilerinden. Evet. Sergi Prokofiev'in birinci piyano konçertosu. Bu işte Rusya'da ilk seslendirilişi yapıldı. Ben de bunu Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı Senfoni Orkestrası, akademik senfoni orkestrası çalıyorum. Bu şeyden, yarışmadan hatta. Yarışma piyano kaydı. Yarışması. Piyano yarışması kaydı.
Ha, çok güzel. Başka konserlerinizde çalmışsındır ama eserleri.
Çaldım. İzmir Senfoni'de çaldım.
Başka senfonilerle de.
Yok, bir tek İzmir'de çaldım. Bir de ayrıca çaldım.
Evet. İnşallah daha çok çalacaklar. İnşallah. Hem çalacak çok eserleri var, hem çalacak çok zamanları var. İnşallah
bir
çok
ömür onları bekliyor,
evet,
değil mi?
Onları bekliyor.
Ne kadar güzel.
Muhteşem izler bırakacaklar. Tekrar radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söylüyorum. İki pırıl pırıl gencimizi müzikte iz bırakmaya başlamış ve muhteşem izler bırakacak iki pırıl pırıl gencimizle sohbet ediyoruz. Cem Babacan ve Başar Can Kıvrak. Göreceksiniz, bunların isimlerini daha çok duyacaksınız değerli dinleyicilerimiz. O yüzden kulaklarınızı açın ve bizi çok iyi dinleyin. Bu gençler hakikaten çok umutlar vaat ediyorlar.
Evet, ne kadar güzel. Piyano çalmak zor olsa gerek elbette. Bütün enstrümanlarda olduğu gibi. Düzenli çalışmak gerekiyor değil mi? Belli bir disiplin gerekiyor. Nasıl ayarlıyorsunuz gündelik hayatınızla çalışma hayatını? Nasıl?
Ayarlıyorum.
Ama iyi ayarlıyorsunuz ki bu kadar başarılısınız, öyle değil mi? Mutlaka bunun bir püf noktası vardır.
Yani mutlaka. Sen
Candan yani, dinleyelim.
Gerçekten aslında çok da iyi ayarlayamıyoruz. Yani bir dönem, ya tabii çok kişisel bu. Hı hı. Ne kadar günde kaç saat çalışılır, işte ne kadar emek harcanır, bu tamamen kişisel bir şey ama yani yoğun bir konser döneminde sadece çalışma oluyor insan hayatında. Başka hiçbir şey olamayabiliyor. Belki bir ay, belki iki ay. Yani
hiç bakmıyor musunuz birkaç ay mesela yani?
Nasıl?
Yani konser döneminden sonra.
Hayır. Her zaman yani her gün günlük bir çalışma rutini zaten
ondan
şart.
Ondan bahsediyorum.
Yani
evet.
Ama bu da kişisel. İki saat evet. Olabilir, bir saat olabilir, üç saat ya da beş saat olabilir ama.
Ama her gün çalışılması gerekiyor.
Her gün çalışılması benim için gerekiyor. Yani belki başka bir müzisyen için gerekmiyor olabilir. Yani bu da kişisel.
Biz öğrencilerimize hep söylüyoruz çünkü bu iş disiplin işi. Her evet. Gün siz bunu bir alışkanlık şeklinde dönüştürmezseniz başarılı olamazsınız.
Yani yaşam biçimi işi. Evet. Bir yerde kas işi, bir evet. Yerde de yani her şey, bütün yani kaslar, zihinsel bir iş, işte duygusal, ruhsal her yönüyle evet. Yaklaşılması gereken bir iş. Yani sadece günlük kapatıp, ben şuna da kesinlikle inanıyorum. günde küçük 10 yaşından beri, 10 yaşından itibaren günde 10 saat, 12 saat hiçbir şey yapmadan sadece kaslarını çalıştıran bir müzisyen de bence 30 yaşına 40 yaşına geldiği zaman yeterli bir müzisyen olamayacaktır hiçbir zaman. Yani bu hepsinin mix'i olması lazım.
Evet.
Bütün yönleriyle.
Aynı zamanda da sizin dışınızda tabii yurt dışından da genç sanatçıları ya da ismini altın harflerle yazdırmış sanatçıları da takip etmeniz, dinlemeniz gerekiyor.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Tabii
bu,
ki.
Bu işin %50'si de biraz dinleme.
Dinleme.
O vizyonun gelişmesi.
Dinleme çok önemli.
Kimler var mesela etkilendiğiniz sanatçılardan, piyanistlerden? Piyanistler. Sizi etkileyen?
Ya ben hemen Türklerden birkaç örnek vermek istiyorum.
Lütfen.
Çünkü bu sohbetten önce de hani Ekrem Hoca ile konuştuğumuz gibi yani birazcık ülkemizde geri planda kalabiliyor Türk sanatçılar. Piyanistlerden örnek vermek gerekirse mesela işte en başta tabii ben piyanoya amatör olarak çalıştığım dönemlerde çalıştım Emre Şen. Emre Eli var ve Gökhan Aybulus genç kuşaktan bahsedersek eğer.
Emre Eli var konuğumuz oldu.
Evet.
Buradan da selam gönderelim ona.
Benim için çok yani
İlk
çok etkilendiğim piyanistler yani
evet.
Zaten
çok
bir önceki kuşağa gittiğimiz zaman Özgür Aydın sayabiliriz. Bir önceki kuşağa gittiğimiz zaman zaten İdil Biret, Hüseyin Sermet, Ayşegül Sarıca, Verda Erman yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz Verda Erman, Gülsin Onay. Yani Türk piyanistler gerçekten her zaman ilham kaynağı olmuştur benim için.
Evet. Yabancılardan?
Yabancılardan da şimdi eski piyanistler ben daha çok. Yani Richter, Emil Giles.
Evet.
Her zaman yani hangi eser ve hangi döneme kimi hangi dönemde kim olacağı çok önemli. Yani
evet.
işte kendi hocam Eliso Virsalas'ı mesela. Yani yabancılardan genel olarak eski piyanistlerin neredeyse tamamından bir şeyler bulabiliyorum.
Evet.
Cem sen nasıl düşünüyorsun? Senin de
yani hani benim çok
şey...
örnek hani aldığım böyle piyanistler var. Hani bu dediğimiz Türk piyanistler dışında hani bahsettiğimiz aynı şekilde ben de hani çok Türk piyanistleri takip ediyorum. Ayrıca hani şey
onlar zaten ustalarımız.
Evet yani önemli da. Olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında hani yabancılardan da tabii mesela Alexey Sultanov mesela hani çok şey yapıp ne denir bana yakın hissettiğim veya işte Ivo Pogorelic vardır bilmiyorum belki
kendi hani, tarzına yakın hissettim.
Yani evet kendi şeyime yakın ya da hani daha örnek alabileceğim yani piyanistler olarak işte Sofroniski var mesela Rusya'dan.
Yani. Tabii bunları dinlemek ve bunlardan etkilenmek sizin sizin mesleğinize de yansıyor değil mi başarılarınıza?
Tabii yani şey bir şekilde aslında karıştırıyorsunuz her şeyi. Yani harman yapıyorsunuz aslında.
Etkileşim.
Evet.
Evet.
Çünkü tamamıyla kendinizi bulmanız aslında bir şekilde bir şeyleri harmanlamakla oluyor.
Evet, peki bence. Bu harmanlamaların, o etkileşimlerin oluştuğu bir başka eserimiz var mı dinleyicilerimizle paylaşalım? Neyi dinleyeceğiz
yani
şimdi?
Yani artık bu harmanlamalardan değil de çünkü Adnan Saygun birinci etüdü Aralık ayındaki bir konserde bis olarak seslendirmiştim.
Ne güzel.
Bu tamamen ya burada biraz kendi deneysel şeylerim var bu etütte. Yani çok
daha çok senin kendine has
biraz,
bir
evet, birazcık
müziğin var, yorumun var. Hangisini dinleyeceğiz?
Adnan Saygun Aksak Tartılar üzerine bir numaralı etüt.
Ne güzel. Evet dinliyoruz sevgili dinleyiciler.
Thank you.
Gerçekten çok etkileyiciydi.
Teşekkür ederim.
Gerçekten tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Başar Can Kıvrak'tan Ahmet Adnan Saygun'un Bir Numaralı Etüdünü dinledik. Tebrikler.
Çok teşekkür.
Ahmet Adnan Saygun Türk beşlerimizden çok önemli bestecimiz, çok değerli bestecimiz, çok fazla eseri olan, herhalde sizin de çalmaya çok da vakit bulamayacağınız kadar eseri olan bir bestecilerimizden. Aklıma şu şey geldi. Tamam, bir birlikteliğiniz var. Burada belki bir parça başladı ama daha çok Moskova'da perçinlenen bir birlikteliğiniz var. Arkadaşlarınız, dostluğunuz. Peki birlikte çalışmaya başlamak, ayrı ayrı da konserler veriyorsunuz, evet, tabii ki. Ama birlikte beraber bir şeyler yapalım. Konserlerimizin %50'sini de birlikte yürütelim gibi. Bu nereden, Moskova'da mı başladı? Daha sonra mı aklınıza geldi? Bunun hikayesini bir anlatır mısınız? Nereden doğdu?
Yani Moskova'da aslında doğdu bu. Yani oda müziği dersine esasında, yani oda müziği dersine beraber çalarak katılma, hani böyle iştirak etme kararı aldık. Hani yapalım, hani bir başlayalım diyerek. Ondan sonra hani ciddi çalışmaya başladık. Çok da iyi bir, yani o oda müziği hocamız, yani çok iyi bir oda müziği hocası. Ayrıca piyanistti. Hani ve hani çok şey yaptı bizi, ne derler, iyi kırbaçladı diye.
İyi yani kırbaçladı. İki piyano beraber, iki piyanist olarak çalışmanın incelikleri
konusunda bayağı bir
çok zor bir şey çünkü, çok değil zor mi? O nüansı, evet, yakalamak kolay bir şey zor değil. Tek başına zorken iki kişi birlikte piyanoyu çalmak,
evet, zor. Yani bayağı bir ondan, yani sağ olsun. Ona çok borçluyuz yani. Hı
hı. Oda müziği derslerinde iki piyano olarak mı gidiyordunuz?
Biz öyle tercih ettik. Ha.
Biz öyle.
Yani başka çalgılarla yani da
öyle de yaptık.
Onu da yaptık. Hepsini, evet, yaptık.
Yani hepsini yaptık.
Ha. Asıl oradan doğdu.
Oradan doğdu. Ondan sonra bir özellikle hani bu Ankara'daki ve işte genel Türkiye'deki hani çaldığımız konserler ilk şeydir. Bilkent'te bu, hadi onu da anlatayım. Edilbret'le Posnikova, Rus piyanist. Çalacaktı. Bartuk iki piyano ve vurmalar için konçertosunu, Bilkent Senfoni'ye çalacaktı. Yalnız bir problem çıkmış. Evet. Eser ziyadesiyle zor bir eser. Yani beraber çalması ziyadesiyle zor bir eser. İki tane birbirini hiç tanımayan piyanistin son anda çalması için zor. Ya yani sonuç olarak o konser olmadı. O konser olmayınca da bizden o konçertoyu çalmamız istendi. Biz de hazırladık. Uzunca yani çalıştık. Ya ondan sonra daha fazla konser, yani o konserden sonra açıkçası biraz daha fazla konser yapmaya başladık.
Güven verdi size.
Tetikledi. Daha da fazla yani repertuar yaptık. Evet. Mesela Rahmaninov'un işte iki piyano eserlerinden oluşan
bu konser yaptık. Kasım ayında Antalya Piyano Festivali'nde.
Onun işte dört el falan hani bir şeyler yaptık. Hani daha genişledi bu. Yani.
Ne güzel. Ne güzel.
Ve yani, geçtiğimiz evet, işte Ocak ayında da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde vurmalı çalgılarda Alican Öztan ve Can Kıyıcı'yla Şef Alpaslan Ertüngelp yönetiminde seslendirdik bu konçertoyu ve ne yapsak diye düşünüyorduk BİS'te. Çünkü geçen sene Bilkent'te yaptığımız zaman iki piyano çaldık BİS'te, sadece vurmalılar olmadan ve içimize sinmedi. Yani orada dört tane solist var. Vurmalılar olmadan yapmak biraz. O yüzden bu Arturo Marquez'in Danzon isimli orkestra eserini iki piyano uyarlamasını bulduk. Bunu uyarlayandan izin aldık. Çalabilir miyiz diye, telif sorunu olmasın diye. Ve vurmalılar kendi partilerini çaldılar. Biz de hep beraber dördümüz böyle bir şey yapmış olduk.
Evet.
Birazdan onu dinleyeceğiz.
Konserin asıl eseri Bartok'un
Bartok
iki piyano ve iki vurmalı çalgılar için eseriydi. Hı hı. Ondan sonra o muhteşem bir konserdi.
Çok teşekkür
ederim. Onun devamı da gelecek. Evet, daha birçok orkestramızla çalacaksınız. Konserden sonraki biz muhteşem bir sürprizdi herkes için. Hakikaten Arturo Marquez'in bu Danzon eseri çok meşhur bir eser. Orkestra versiyonlarını çok dinlemiştik. Ama iki piyano, iki perküsyon ve orkestra için olan bu versiyonu da muhteşemdi. Nasıl denir, bir yemeğin üzerine yenen kremalı muhteşem bir pasta gibi oldu.
Çok güzel.
Çok güzel de sesler getirdi. Şimdi bu eseri dinleyelim. canlı kaydından, konserin evet. bisinden dinleyeceğiz bunu.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Yalnız onu da söylemek lazım. Keman solosu var eserde. Onu Bilgehan Erten, CSO'nun konsertmeisteri seslendirdi. Son dakikada o da belli oldu. Trompet solosunda Kutay Maktay, hatta trompet solosundan sonra da İnek Can'ı yani enstrümanı alıp onun solosunu da çaldı.
Urmalılarda da Can Kıyıcı ile Ali Can Öztürk.
Can Kıyıcı, Ali Can Öztürk.
Evet, Danzon'u dinliyoruz. Başar Can Kıvrak ve Cem Babacan.
Thank you.
Gerçekten çok keyifliydi sizin eserinizi dinlemek, yorumladığınız eseri teşekkür dinlemek.
Teşekkür ederim.
Danzon'u dinledik Cem Babacan'dan ve Başarcan Kıvrak'tan. Çok teşekkür ediyoruz programımıza
biz
katıldığınız
asıl, biz
için.
Biz asıl teşekkür ederiz. Çok bizi davet ettiğiniz için.
Estağfurullah. Çok memnun olduk. Sizler gibi geleceğimizin müzikte iz bırakacak genç nesil sanatçılarını stüdyomuza ağırlamak.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Tekrar görüşmek dileğiyle konserlerinizi dinleyeceğiz, takip edeceğiz. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz de yurt içinden de takip edeceklerdir zaten.
İyi ki geldiniz. Varsınız. Gelecek konserlerinizi sık sık anons edeceğiz. Bu bizim sözümüz söz olsun. Yurt dışındaki dinleyicilerimize ulaştıracağız ki oralara gittiğinizde de sizleri takip etsinler. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.
Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta müzikte iz bırakanlarda Başarcan Kıvrak ve Cem Babacan'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.